Abi bugün günlerden ne?
Çarşamba.
Oo süpermiş ya, daha pazartesine var yani.
Abi geçen pazartesi diyete başlayacaktık. Böyle böyle geçiyor.
Şimdi yeni hedefimiz önümüzdeki pazartesi. Onu sen boş ver de İskender 1,5 mu 2 mi istersin?
Ne İskender abi ya? Kapat hadi kapat. Kayıt başladı. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's
going to leave me. Bugün 21 Mart 2012.
Ben Bora.
Ben Berkay.
Kayıt başladı podcast'ini dinliyorsunuz. Deli gibi yiyorsunuz. Nedir bu böyle ya? Ondan sonra yok canım niye şişmanladım? Niye kilo alıyorum?
Boracığım sakin ol, sakin.
Berkaycığım ne içsem yarıyor, ne yesem yarıyor canım.
Maşallah
bu,
Boracığım ya
bu,
maşallah.
Bu biliyorsun nerede söylenir? Bir türlü kiloyu veremediğin zaman söylenen standartlar.
Ne oldu abi, diyeti bıraktın mı? Geri kilo almaya mı başladın?
Yok, konuya böyle gireyim dedim. Giriş cümlem bu olsun. 6 aydan beri diyetteyiz Berkay.
Evet.
Güzel gidiyor. Fakat tabii bu diyet yapma işi ilk başta insanın kulağına oldukça zor gelse de yaptıkça daha da mutlu oluyorsun.
Diyet herhalde önümüzdeki trending topic Türkiye'de. Çünkü televizyon programları falan da yapmaya başladılar.
Evet, şimdi bir kanal bir yarışma başladı. İsmi neydi?
Yeni Bir Hayat galiba.
Yeni Bir Hayat galiba. Aha. Şimdi başka kanallar da başlar.
Büyük ihtimalle. O Yeni Bir Hayat'ın tanıtımında şey çekiyorlardı, ilginç olan o. Tren çekiyorlardı abi kilo vermek için.
Tren.
Tabii canım, bedavaya zayıflama yöntemi. Şimdi gideceğiz Haydarpaşa'ya. Abi diyeceğiz ki çekilecek tren var mı? Hem kilomuzu vereceğiz. Spor salonuna para vermeye ne gerek var?
Belki para da kazanabiliriz.
Tabii canım. Yani çektiği tren başına gibi bir şey olabilir. Peki abi sen niye diyete başlamaya karar vermiştin?
Benim abi şöyle bir durum söz konusuydu. Artık kiloyu 2 haneli rakamlardan 3 haneli rakamlara taşıdım.
Ha, o zaman senin birimin değişmiş yani. Evet. Senin kilo sormuyorlar, sana tonaj soruyorlardı bunu.
Tabii canım, ben zaten kiloyu da normal baskülde tartılmaktan vazgeçip artık yol kenarında tırları tarttıkları yere 2 dakika uğrayıp abi bir şu baskülün üzerine bir çıkayım, beni bir tartın.
Nasıl ölçüyorsun? Önce arabayla giriyorsun, sonra arabadan inip boş araba mı ölçüp?
Evet, öyle bilimsel bir yöntem uygulayabiliyorum.
Güzel olmuş abi.
0-1 tonu bulunca dedim ki artık bu işe bir durur demenin zamanı geldi. Sen neden başladın?
Ben abi 0-1 tonu biraz da geçmiştim hatta diyete başlamadan önce. İnsan biraz sağlıksız hissediyor kendini. Benim de başlama sebebim buydu aslında.
Bu az önceki yarışmadan bahsettik ya, orada aklıma şey geldi. Bu spor salonları artık yeni programlar ortaya koyabilirler mesela.
Ne gibi?
Spinning paketi. Onun yanında mesela hani tren bulmaları zor olabilir de kamyonet çekme. Daha böyle zayıf insanlar için araba çekme gibi programlar olabilir.
Büyük ihtimalle olacaktır.
Peki bu diyete başlamak için bazı ipuçları var. Bunlardan bir tanesi baskülün tepesinde üzerinde okuduğumuz rakam.
Evet abi. Bu özellikle eski klasik tip baskül kullanıyorsan o baskülün üzerine ilk çıktığın zaman o içeride dönen yuvarlak kadran böyle 120'den taşıp tekrar sıfıra gelip tekrar aşağı doğru geri geliyorsa,
yaylanma yapıyorsa
o zaman kesin diyetin vakti gelmiştir.
O zaten. Zaman belki oraya kırmızı bir bölge koysalar daha iyi olmaz mı?
Yani öyle dikkat diye kalacak mı orada? İnsanı stres yaratan bir şey o yaylanıp geri gelmesi. Ve o zaman abi diyete başlamak için
10 tane neden sayabiliriz belki.
Belki sayarız, bir deneyelim bakalım 10 tane neden çıkıyor.
Evet Berkaycığım, diyete başlamak için 10 neden sayabiliriz dedik.
O zaman varan 1 diyelim.
1 numara.
Evet.
Şimdi ayağa kalkıyoruz.
Kalktık.
Kafamızı aşağı yiyoruz.
Selam verme pozisyonu.
Selam verme pozisyonu aşağı doğru. İlk olarak neyi görüyoruz? Göğsümüzü.
Evet.
Ya da hani nazik bir ifade, memişlerimizi. Ondan sonraki organımız göbeğimiz.
Evet.
Göbekten sonra eğer herhangi bir organımızı göremiyorsak.
Evet. Burada kastın.
Yani benim aslında burada limitim ayak parmakları.
Evet. Önde oluyorlar onlar.
Evet. Ayak parmaklarını göremiyorsan bu bir ciddi bir...
Sanki göbekle ayak arasındaki ara uzvumuzu göremezsek daha böyle tehlikeli bir durumda değiliz gibi, değil mi?
Şimdi o ara uzvun büyüklüğüyle alakalı ama bunu söylüyorsan beni biraz soru işaretlerine doğru sürüklüyorsun. Korkutucu bir durum söz konusu olabilir.
Evet abi, ikiye ne koyalım?
İkiye abi şey koyabiliriz. Sinema salonunda
evet.
Göbek üstü mısır testi.
Nasıl yapılıyor abi, açıklar
nasıl
mısın?
Yapılıyor? Öncelikle test malzemelerimizi açıklıyorum.
Evet.
Bir adet küçük mısır ve göbek.
Büyük mısır olmaz mı?
Büyük mısır zaten hacimli olduğu için duruyor. Her yerde durur. Küçük mısır dengede durması daha zor. Bunu göbeğin üzerinde durup tutup ellerini hiç kullanmadan yiyebiliyorsan mısırı.
Evet.
Ve hatta yanındakilerle göbeğinle mısır ikram edebiliyorsan.
Evet, şöyle kaykılaraktan.
Kaykılaraktan yer misiniz buyurun, sen de alır mısın canım deyip. O zaman gerçekten bu bir uyarı noktası oluyor. Buna dikkat etmek lazım.
Abi ben 3 numaraya kendim bir test yerleştirmek istiyorum.
Tabii ki.
Şimdi bu kadınlar için yapılan meme diklik testi var.
Evet.
Ondan sonra göğüslerin altına kalem koymayla ölçülebilen. Eğer kalem düşüyorsa ondan sonra güzel skut gibi memelerimiz var diyebiliriz. Kalem düşmüyorsa ondan sonra hafif artık takviye zamanı gelmiştir denebilir. Bu testi kilo içinde uygulayabiliyoruz. Hı. Bir, erkek olarak göğsün ve göbeğin arasındaki o kıvrım bölgesine kalemi koyduğun zaman kalem düşmüyorsa diyet vakti gelmiştir diyebilirim.
Peki bu kalemin bir büyüklüğü var mı? Hani board marker tadında bir şey mi yoksa kurşun kalem mi?
Ya normal bildiğin Faber-Castell kurşun kalemi koyduğun zaman.
Marka da önemli. Bak belki her şeyi anlatmıyorsun. Markaya dikkat çekiyoruz.
Evet, onu koyduğun zaman eğer düşmüyorsa o noktada
diyetisinin kapısını çalmak için bir sebep.
Evet, sebeptir.
Tabii yani kilodan hep kötü olarak bahsediyoruz ama.
Ama senin yapmış olduğun bir şov vardı şimdi aklıma geldi ya.
Hangisi?
Şu direksiyonu elsiz çevirme. Şu
ya bu. Evet ama o tabii göbekle birlikte yılların verdiği bir deneyimle yapılabilen bir şey. O da aynı şekilde kilonun göstergelerinden bir tanesi. Yani ellerin havadayken ya da o anda emniyet kemeriyle uğraşırken göbeğinle direksiyonu çevirebilmek.
Ya da durdurabilmek.
Hatta korneye basabilmek. Bazılarının selektör yaptığını falan da söylüyorlar.
Diyorlar. Öyle diyorlar.
Öyle diyorlar. O diyet için sebeplerden bir tanesi. Abi gittiğin en son beden kaçtı? Yani neye gördün en son?
Abi şimdi bu elbiselerin üzerinde özellikle tişörtlerde etiket var ya içinde. Orada beden yazıyor.
Evet.
Normalde onun bir padding'i oluyor etraftaki kumaşla. Yani ortalığı şey yapıyorlar, sentreliyorlar, ortalıyorlar. Benim almış olduğum tişörtte beden numarası artık sınırdaydı yani. Padding falan kalmamıştı. XXX large diye şeklinde yapıştırmışlardı.
Aslında bu
yani
da...
o kadar X olmasının sebebi aslında İtalyan kesim olmasından dolayı yani.
Ha, çok dar aslında
dar
ama.
Dar tabii. Yani o bedende bile dar giyiyordum ama.
Burada aslında bizi bence yanıltan şey oldu abi.
Ne abi?
Bu Amerika'dan gelen, Adobe'den gelen tişörtler var ya. Adamların gönderdiği en küçük tişört hatırlıyorsan.
Tabii canım, ben onda medium giyiyorum abi zaten.
Orada medium giyiyoruz. Biz hafifiz aslında, zayıfız.
Aynen aynen.
O zaman bedene de dikkat etmek lazım.
Beden.
Bir ipucu.
Bu arada ben diyete girmeden önce şeyi farkına vermiştim. Kot almaya gittim. Kot numaraları 40'ta bitiyormuş abi. Yani öyle insan mi? Evladı için üretilen kotlar 40 bedende bitiyor.
40'tan sonrasını artık
yok zaten.
Yapmıyorlar.
Büyük beden kıyafetçilere gideceksin. O da bir işaret olmuştu benim için. Buracım 10 tane oldu mu?
10 tane olmadı ama zorlasak 20 de olur aslında.
Evet.
Artık biz asıl konumuz olan diyete geçebiliriz bence.
Hadi bakalım.
Diyete başlamaya karar verdik ama önce bir yanlışları bahsedelim istersen. Yanlışlardan bahsedelim.
Evet, bahsedelim.
Diyete başlamak için yapılacak ilk yanlış nedir Berkaycığım?
İlk pazartesi sendromu.
Öyle mi?
Evet.
İPS.
Peki. Evet, İPS sendromu.
Nasıl oluyor? Nedir olay?
Şimdi abi mesela diyete başlamak için... takvime bakılır ve önümüzdeki ilk pazartesi günü
hedefe konuluyor.
Hedefe konulur ve diyete bu pazartesi günü başlanacak diye taahhütte bulunur. Bugün günlerden salı olsa bile öbür pazartesiye kadar beklenilir. Bunun sebebi de o güne kadar iyice cozutarak ondan sonra diyete kendimizi motive etmeye çalışmaktır.
Özellikle hafta sonunda cumartesi pazar günü patlayarak,
tabii,
işte pazar sabahı Serpmeköy kahvaltısında coşarak,
evet,
hatta özellikle bir de belki açık büfe bir akşam yemeği yiyerek,
evet,
hatta bir de sinemaya gidip mısır falan
mısır yiyerek yiyip ondan sonra yatmadan da ekmek kadayıfını gömüp yatmak. Oh. Zaten yarın diyete giriyoruz diye kaymaklı olarak da. Bunun takıldığı nokta şudur. Pazartesi günü yapılan herhangi bir hatada diyetin bozulması durumunda ondan sonra o diyet gene
yok değerinde sayılır.
Ertelenir, yok değerinde sayılır. Ta öbür pazartesiye yeni bir diyet taahhütünde bulunur ve bu böyle şekilde devam edilir.
Böyle böyle hayat geçer diyorsun. Evet. Bunun şöyle bir riski var tabii. O diyete girme psikolojisiyle sürekli hafta içinde nasıl olsa diyete giriyoruz ya deyip rahat rahat yiyebiliriz.
Evet, zaten bu psikolojide IPS sendromu dediğimiz sendromda kilo vermekten çok kilo alıyorsun. Çünkü öbür pazartesiye kadar sürekli bir yüklenme halindesin. Yiyelim, yiyelim, yiyelim, yiyelim.
Abi bu diyet olayını yaparken tabii bir diyet listesine ihtiyacımız var.
Evet.
Sanki ikinci hata da orada çıkıyor gibi.
Evet abi, ben yıllarca gazetelerden diyet takip ettim.
Öyle mi?
Muhteşem bilmem ne diyeti
var mıydı?
Abi genelde tiraj düşük gazeteler.
Bir zamanlar Tan falan okuyordun, oradan mı?
Orada zaten çok iyi diyetler. Orada bir sürü periz var yani. Seks perizleri bile vardı orada. Abi bu gazetelerden diyet takip etmeye çalışmak. Zaten mevsim yaklaşıyor. Nisan gibi. Gazeteler fötür fötür ortaya çıkar. Muhteşem bilmem ne diyeti. İşte haftada 12 kilo verin şeklinde diyetler şeklinde ortaya çıkarlar.
Haftada 12 kilo.
Abi vardır öyle de yapan büyük ihtimalle. Benim ilgimi çeken Boracığım. Ondan sonra Nefise Karatay, biliyorsun, manken. Onun bir Karatay diyeti varmış. Ondan sonra. Onun diyeti çok meşhur ya. Yurt dışında falan bile hala Karatay diyeti, Karatay diyeti falan diyorlar. Enteresan bir konu herhalde. Onu da bir incelemekte fayda var.
Evet ama yani oraya oraya doğru gidersen yanlış bir şey incelersin. O aynı kişi değil ki abi. O başka Karatay.
Değil mi abi ya? Karatay. Ben onu Nefise Karatay diyeti zannediyorum.
Sen manken diye onu diyet yaptı dedin.
Evet evet.
İyi olmuş.
Boracığım diğer bir hata da komün halinde diyetisyene gitmesi.
Nasıl böyle grup indirim şeklini mi alıyoruz?
Yok, kimse diyetisyen, bir kişi gidiyor. Aileden bir tane arkadaş seçilir ya da arkadaş çevresinden diyetisyene yollanır. gelen diyet listesi dedin. Ondan sonra fotokopiyle çoğaltılması sonucunda ondan sonra herkes aynı diyeti uygulamaya çalışırlar.
Evet, bu bir şey mi? Saadet zinciri tadında bir şey mi oluyor? En üstteki kazanıyor, diğerleri kaybediyor.
Genelde evet, yani diyetisyene gerçekten giden kilo veriyor. Diğerleri bu listeyi uygulamaya çalışan diğer arkadaşlar genelde kilo veremiyorlar. Bunun evet. sebebini biraz düşünmekte fayda var.
O zaman diyetisyenin aslında gerçekten diyet yapan kişiyle konuşmasının bir avantajı var herhalde.
Evet. Aslında konuşmasının değil de bence bu şey gibi okulda müdürün odasına çağrılmak gibi bir şey bence. Çünkü diyetisyene gittiğin zaman sana belli aralıklarda diyor ki şu gün gel, bugün gel diyor. Ve o günlere gittiğin zaman orada tartılıyorsun. Ondan sonra zaten o tartılma olayı tamamen böyle iğrenç bir durum yani. Orada böyle yani çoraplarını çıkarıp o tartının üzerine çıkmak ve böyle stres, lan kaç çıkacak şimdi falan diye. Ondan sonra içeri girmek insanı geriyor ve bu germesinden dolayı da bir taahhütte bulunuyorsun yani o kadına ya da adama. Dolayısıyla o hafta içinde diyete uymaya çalışıyorsun maksimum düzeyde.
Evet, bu çok önemli bir kriter. Bu arada o tartın üzerine çıktığında nefesini tutarsan daha az çıkıyormuş kilo.
Öyle mi? Ben topukları arkaya kaydırma taktiğini uyguluyorum.
O da olabilir.
Boracığım, diyeti kilo vermek için mi yapıyoruz sence? Yoksa
diyet halk
sağlık
için mi yapılır mı? diyet için mi yapılır?
Evet, yani halk sağlığı için mi yapılır? Toplu taşımada insanları rahatsız etmeme, oturduğun zaman koltuktan taşmama gibi.
Evet.
Bunlar halk sağlığı için mi yapılır yoksa kendi sağlığımız için ya da kilo vermek için mi yapılır?
Şimdi aslında diyete ben şöyle bakıyorum. Diyet kilo vermek için yapılmakta olsa bile asıl amacı doğru yemeği öğrenme. Yani arada bir yerde kantarın topuzu kaçıyor hayatta bir yerde. Evet. Doğru yemeği unutuyorsun.
Yani doğru beslenmeyi öğrenmek.
Evet, doğru beslenmeyi unutuyorsun. Bu da genelde zaten ya üniversite döneminde oluyor. Ya da işte evlendikten sonra artık hani akşamları film izleyelim. Onun yanında da mısır patlatalım. Oradan coşalım. Buradan
mutluluğu
toplalım.
Yemekte aramak.
Mutluluğu yemekte arama noktasında kopuyorsun.
Evet.
Tekrar o eski günlere geri dönüp o güzel düzenli yeme sistemine dönmek için yapıyoruz. Diye.
Sağlıklı beslenme dedik. Sağlıklı beslenme de aslında gündelik hayatımızda artık her şeyi o kadar rutin olarak yapıyoruz ki aslında yediğimiz şeylerin de ne olduğu konusunda bilgimiz yok.
Evet.
Yani bugün ben sana bugün ne yedin diye sorsam ya da adetlerini sorsam ondan sonra bunu bilebilirsin.
Şak diye cevap veririm şu anda.
Şu anda verirsin. Eskiden veremeyebilirsin. Diyetisyene gittiğin zaman artılardan bir tanesi benim için şu oldu. Gittiğim diyetisyen de bana diyete başlamadan önce zaten bir kan tahlili falan yapıyorlar. Onu geçtim. Bir hafta boyunca yediğim diyete başlamadan önce bir hafta boyunca yediğim her şeyi not aldırdılar bana. Yani inanılmaz bir liste çıktı.
Görünce sen de şaşırdın.
Ha, ben bir A5'in içine sığarım diye düşünüyordum arkalı önünü. Ondan sonra sığamadım yani.
O listeyi yaptığın zaman ne kadar aslında çöp gıdalarla beslendiğini görüyorsun.
Aynen, aynen.
Yani işe yaramayan şeyler.
Yani bu kilolara çıkmanın ne kadar normal olduğunu basit bir matematik denkleriyle çözebilirsin.
Ya oralar güzeldi, biraz moral bozuyor ama en çok bu kan testi insanın moralini bozuyor.
Niye?
Yani rakamlara bir baktığında şey gibi çıkıyor sanki kanınızda kolesterol var değil de kolesterolizde kan bulduk falan gibi bir değer ortaya çıkıyor. O moral bozucu, gerçekten dikkat etmek lazım.
Abi bu diyetteyiz ya şu anda. Ondan sonra hafta sonu falan da böyle bir cozutma şansımız yok mu yani? Ölene kadar mokoku mu?
Aslında orada böyle şöyle bir kural var gibi sanki. Bir 80'e 20 kuralı var biliyorsun.
Ha, şu Pareto principle'dan bahsediyorsun.
Ha işte Pareto principle. Pareto vücudun %80'ini kapatacak, %20'si açık kalacak. Bacak bölümü orada.
O zaman normal miyiz?
Normal. Pareto principle. Pareto principle ne? Anlatır mısın biraz?
Abi Pareto principle aslında basit bir yüzde oranı. Genelde bu pazarlama dünyasındaki insanlar bunu çok kullanırlar. Projeksiyon yapmak için. %80 ve %20 diye bir bölüme yapıyorsun. Örnek vermek gerekirse.
Lütfen.
Mesela şirketinin elde etmiş olduğu gelirlerin %80'i şirketin müşteri portföyünün %20'sinden gelmektedir gibi. Ya da şirketine gelen şikayetlerin %80'i müşterilerin %20'si tarafından oluşturulmaktadır.
Ya da şöyle bir şey diyebilir miyiz? Şirketin %20'si çalışır, 80'i yatar.
Evet mesela. O da uygulanabilen bir yöntem olabilir. Yani bu 80'e 20 aslında basit projeksiyonlar yapmak için genellikle tutan bir rakamdır.
İspat edilmiş bir şey. O zaman bunu diyet uygulayabiliriz. Şöyle ki.
Uygulayalım, nasıl olacak?
Haftayı 7 gün düşündüğümüzde %80'i yaklaşık 5.6 gün ediyor. Yani hafta içi insan gibi yersek geri kalan 2 günde de birazcık coşma şansımız.
Oğlum aklıma süper fikir geldi. Ya, bu yaz dönemi yaklaştı, gazeteler yeniden diyet falan yapacaklar diye. Yeni Pareto diyeti. Nasıl olacak biliyor musun? %80'e %20 kuralı abi. 5 gün diyet. 5 gün yiyin, 2 gün cozutun. İstediğiniz kilo haftada 5 kilo vereceksiniz gibi. İsim de güzel. Pareto diyeti.
Evet. Bundan kitap da çıkar belki. 5 sırada 1 numara olursun.
Olabilirsin vallahi.
Peki mutlu bir diyet hayatı için sporda şart diyorlar. Ne diyorsunuz?
Abi aslında değil ya. Ben çoğu zaman sporla kilo vermedim. Yani spor yapmadan da bayağı kilo verdiğim zamanlar oldu. 35 kiloya yakın vermiştim. Bir 5-6 sene önce. Ama bu sefer sporla başlayayım dedim. Ama bünyem tabii ki normal sporu kaldıramayacağı için gittim kendime bir tane Xbox Kinect aldım abi.
Ay, çok dedim, teknolojik.
Dedim bunun içerisinde fitness uygulamaları falan var. Şimdi gidip çeşitli spor salonlarına yılda 2000-3000 lira para vermek yerine dedim ben Kinect'te bir kez bunun yarısı kadar bir para vereyim. Ondan sonra evde sporumu yapayım dedim.
Ne oldu sonuç?
Abi sonuçta vücudumda bir incelme yok. Ondan sonra ama parmaklarımda incelme oldu. Çünkü Xbox'ın Kinect özelliğini pek kullanmadım. Ondan sonra yani o fitness uygulamaları falan hiç yapmadım. Genellikle elime konsolu alıp ondan sonra oyun konsolunu alıp onunla beraber işte PES olsun, çeşitli oyunlar olsun.
Sen bilgisayardaki adamlara yaptırdın sporu yani.
Evet yani daha çok parmaklarım zayıfladı.
Bu sporla ilgili şey diyorlar zaten. Diyetisyenin önerisi de o yönde. Böyle çılgın bir spor şeyine, takvimine ihtiyaç yok. Günde 15 dakika 20 dakikalık bir yürüyüş. Normal insani bir yürüyüş. Doğru olur. Hatta Amerika'da yapılan bir araştırma göre Amerika'da. Bu kardiyo yapanlar ya da işte uzun koşular yapanlar da daha fazla hızlı kilo alma
bıraktıkları zaman
oluyormuş. Çünkü vücut sürekli olarak ona alıştığı için ona göre enerjiyi saklıyormuş. O yüzden abartılı spordan ziyade güzel bir yürüyüş her zaman için iyi olur. Hatta sevdiceğimizle birlikte çıkarsak yürüyüşe daha da romantik olabilir. Evet. Peki bizi diyete götüren sebep neydi Berkay'cığım? Neden diyete?
Güzel soru bu ara. Şu anda diyet yapıyoruz ama bunun sebebi neydi diye kendimize sorduğum zaman bence düzensiz yaşam, uykusuzluk ve yoğun olarak çalışmak.
Ben senin çocukluğunda arıyorum sorunu biraz Berkay'cığım.
Ne, uzanayım mı?
Uzanma. Şunu hatırlıyorum. Sen böyle ilkokul 3'te 4'te falan muzlu pastayı yanında takviye muzla falan yiyordun.
Evet abi. Senin... Ama o yıllarda Türkiye'de pastacılık sektörü de biraz zayıftı. Yani. Güzel kalite pasta yoktu yani o yıllarda. Dandik pastalar vardı genelde.
Sen o yüzden muzla yiyordun muzlu pastayı?
Ya güzel takviye ediyordum abi.
Bu düzensiz çalışma tabii... Hayatımızda hep olan bir şey. Ta üniversite sınavına hazırlanırken zamandan beri.
Evet abi ben üniversite sınavına hazırlanırken anneannemde kalıyordum. Orada kamp yapıyordum. İşte anneannem de bana elinden geldiğince yemek yapıyor vesaire filan çok yardımcı oluyordu. Neyse bir kez böyle bir sosis yapmış. Burada bir maceramı paylaşmak istiyorum. Yanında da patates kızartması. Oh güzel değil mi şimdi?
Diyet yapılan adama söylenir mi?
Aynen aynen. Neyse ben işte sabahlara kadar ders çalışıyorum falan. Baktım saat 8 akşamleyin. Dedim bu gece 4'e 5'e kadar çalışırım ben. Gideyim yemeğimi yiyelim. Neyse abi bir iki sosis falan derken baktım tencerenin yarısı kalmış. Ondan sonra ziyan, dedim ziyan. Sabaha kadar da alacağız diyerek yiyeceğiz diyerek. Onu da yedim abi ben. Ama nasıl tıka basayım biliyor musun? Yani bir tencere sosis, yani 10 tane sosis, yarım kilo da patates yemişimdir herhalde. Ondan sonra...
Üzerine de bir güzel su içseydin.
Yok abi zaten hata o noktada oldum. Ondan sonra yemeği yedik. Ben dedim çok şey oldum böyle, hazımsızlık yaşıyorum falan dedim. Bir soda içelim bunun üzerine dedim. Neyse geçtim salona. Ondan sonra ders çalışmadan önce son televizyona bakışlar falan. Sodadan bir yudum alıyorum. Ondan sonra fıs diye bir ses geliyor. Sonra gırk diye bir ses çıkıyor. Sodadan bir yudum alıyorum. Fıs fıs oh gene rahatlıyoruz falan. Derse gitmem gerekiyor. Lan dedim şu sodanın yarısını da içim dedim. Ondan sonra abi o sodayı bir gömdüm ben. Ondan sonra gaz çıkacak yer bulamadı. Ondan sosislerin altında falan kaldı herhalde gaz diye tahmin ediyorum. Bu ara inanılmazdı yani. Yerde yatıyorum, kıvranıyorum, çıkmıyor gaz böyle. Yani patlayacağım diyorum. Bir yandan düşünüyorum ki yarın dershanede ne diyecekler abi acaba. Abi Berkay vardı evet dün yemiş çatlamış ölmüş falan diye bir muhabbet geçecekti. O yüzden düzensiz çalışmak ondan sonra ve stres aslında kiloyla çok alakalı bir şey. Sen geceliğin çalıştığın zaman özellikle bilgisayar başında belli bir saat sonra diyorsun ki ya gideyim bir şeyler atıştırayım falan diyorsun. Onu yiyorsun ve o şekilde düzenin bozulmaya başlıyor.
Bu kesinlikle psikologluk bir durum olmuş. Ben gene psikolog gömleğimi giyiyorum. Sen şuraya uzan da bir anlat bakalım. Oh.